Ayrım 6. Biz burada devrim yapıyoruz, sinyorita. Ece Temel Kur'an, sayfa 70. Devrimin dini, dinin devrimi. Yorulduk artık, biraz dinlenelim. Fakat otele gidebilmek için şehri bir kez daha baştan başa kat etmek gerekiyor. Zira teknik bir arıza sebebiyle Caracas'ın merkezine uzak fakat lüks sayılabilecek bir otelde kalıyorum. Hotel Intercontinental Tamanaco. Nihayet odaya girince, hoppala, geldiğim gün toplayıp resepsiyona bıraktığım kartlar yine odanın her tarafında. Küçük ayaklı kartlar bunlar. Üzerlerinde son derece kibar biçimde, bu odada bıraktığınız değerli eşyalarınızdan biz sorumlu değiliz. İmza, Hotel Tamanaco yazılı. Odanın dört köşesine yayılmış bu kartları resepsiyona götürüp anlamını sorduğumda, her nasılsa resepsiyonist beyefendi bu matbu kartları hayatında ilk kez gördüğünü söylemişti. Ama yine her nasılsa orada bıraktığım kartlar yeniden odada belirdi. Üstelik bu kartlar sadece odada değil, değerli eşyaları ve parayı saklamak için odaya konulmuş küçük kasanın içinde bile var. Yani pasaporta bir şey olmasın diye içiniz rahat kasayı açtığınızda karşınıza o yazı çıkıyor. Bu kasaya koyacağınız değerli eşyalardan biz sorumlu değiliz. Peki kim sorumlu? Yani bu 5 yıldızlı, allı güllü, cilalı milalı otel güvenli değil mi? Resepsiyonist son derece Amerikan aksanlı İngilizcesi ile cevap veriyor. Lobide ve her koridorun başında gördüğünüz bu silahlı güvenlik görevlileri varken hiçbir şey olmaz, merak etmeyin. Oysa ne kadar çok güvenlik görevlisi varsa o kadar güvensiz bir yerde bulunuyorsunuz demektir. Hiç değilse bu dünyanın geri kalanı da böyledir. Ama Caracas'ta birilerinin durmadan etrafınızda kol gezdiğini söyleyip durdukları korku ve bunun sonucu olan abartılı güvenlik, kısmen yoksulların şehrin merkezindeki hayata katılmasını sağlayan devrimden, kısmen de paranoyadan kaynaklanıyor. Bir de elbette bu ülkenin ABD'ye bu kadar yakın olmasından. Şöyle ki, genellikle Meksika'da söylenen ama bütün Latin Amerika'nın darbeler, suikastler, vahşileştirilmiş paramiliter cinayetlerle dolu, makus talihini ve tarihini açıklayan bir cümle vardır. Amerika'ya çok yakın, Tanrı'ya çok uzak. Venezuela, bilhassa son yıllarda bu sözün en geçerli olduğu Latin Amerika ülkesi. Çünkü ülke, Güney Amerika'nın ABD'ye en yakın kıyısında duruyor. Zaten bu kadar yakın olduğu için gündelik, sıradan bir şeymiş gibi Caracas sokaklarında hemen her gün ABD'nin Venezuela'yı işgal etmesi tehlikesinden bahsedilebiliyor. Daha doğrusu bunu tehlike olarak gören genellikle Chavez taraftarları. Chavistas olarak anılan Chavez destekçileri, devrimci hareketin Washington'un asabını iyice bozacağını ve bir gün Rambo kılıklı ABD askerlerinin güneş gözlükleriyle Caracas'ın etrafını saracağını düşünüyor. Bu korku küçük bir topluluğun ortalığı ayağa kaldırmak için diline doladığı milliyetçi bir hezeyan değil. Ülkede ve bilhassa Caracas'ta son derece yaygın bir biçimde bu olasılıktan söz ediliyor. Chavez'in kendisini de atlattığı bir suikast girişimin ardından sürekli olarak suikast tehlikesinden söz etmesi bu korkuyu destekliyor. Üstelik 2005'in Eylül ayında olduğu gibi ABD'de evangelist bir televizyon vaizin ekrandan Chavez kendisine suikast düzenlenmesinden bu kadar korkuyorsa düzenleyebiliriz gibi şeyler söyleyince somut dayanak da bulan bu korku şehirde çok canlı. Büyük, güçlü ve son yüzyılda uluslararası hukuku pek kafasına takmayan bir ülkenin burnunun dibinde olsak sanırım hepimiz korkardık. Üstelik bir de o ülkenin hava ve su kadar ihtiyaç duyduğu petrolü sağlayan kaynaklar sizin elinizde ise. ABD petrol ve güç gösterisi söz konusu olunca dünyanın öteki tarafına asker göndermekten çekinmiyorsa yanı başındaki Latin Amerika ülkesine niye göndermesin, değil mi? İşte Caracaslıların dehşetini, hatta giderek işgal paranoyasını besleyen de bu. Diğer yandan Chavez karşıtları devrimden, yeni anayasadan ve hükümetin politikalarından o denli nefret ediyorlar. Chavistaların gelip bir gün lüks evlerinde boğazlarını sıkı vereceğinden o kadar korkuyorlar ki ülkenin üst sınıfını temsil eden kimi siyasi dinamikler ABD ordusunun gelip kendilerini bu diktatörden kurtarmasını bekliyor. Yani ABD'nin Venezuela'yı işgal etmesi gerektiğini düşünenler de var Venezuela'da. Sonuç olarak ülkede birbirine zıt paranoyaları besleyen coğrafi bir gerçeklik var. Dedikleri gibi Amerika'ya çok yakın. Ya Tanrı'ya uzak olmak? İşte burada biraz önce söz verdiğimiz üzere durmak gerekiyor. Önce şu kutsal eşyalar dükkanından aldığımız bir yüzü resimli, diğer yüzü yazılarla dolu PVC kaplı kartları çıkaralım ortaya. Yanına da Leo'nun kartlarının anlamlarını tek tek yazdığı notları koyalım ve doğa kartları yardımıyla bir ülkenin inanç sistemiyle tanışmaya başlayalım. 1. İlk kartta Bolivar'ın yani Libertador'un resmi. Sırmalı apoletli bir eski zaman generali olarak görünüyor Bolivar. Bolivar'ın ruhuna genel olarak adalet için dua ediliyor. Bu, mahkemeye gittiğinizde hakimin size daha adil davranması için de olabilir. Yoksulsanız, işvereninizin ücretinizi belirlerken daha adil karar vermesi için de. Venezuelalılar Bolivar'ın aziz olması için yakın zamanda Vatikan'a başvurdular. Azizlik talebi için hazırlanan dosya şu anda Vatikan'da bekliyor. 2. Başının üzerinde melek halesiyle pembe giysileriyle uçan bebek resmi, korunma için. Arkasındaki dualar çocuklar için koruma dilemek amacıyla okunuyor. 3. Kahverengi giysili, elinde haç tutan Aziz Saint Louis Beltran, sağlık için dua ederken kullanılıyor. Bu kartta da olduğu gibi bütün kartların arkasındaki dua ile birlikte duanın nasıl, kaç kere, günün hangi saatinde okunması gerektiği de yazıyor. 4. Sakallı bir adamın önündeki kadına omuzlarından sarıldığı fotoğrafın arkasında Don Juan del Dominio yazıyor. Kartın arkasındaki duayı ilişkinizde baskın taraf olmak için 7 gün boyunca okuyorsunuz. Bu kart gibi diğer kartların çoğu da son derece gündelik ve somut meselelerin çözümü için okunması gereken dualar içeriyor. Bu haliyle bu dualar, bu kartlar tıpkı yerli dinindeki gündelik büyülere benziyor. 5. Elinde haç tutan, yanında 3 kılıçla görünen Santa Elena kartı. Özellikle yetişkin çocukların sağlığına dua etmek için kullanılıyor. Kartın arkasındaki dua küçükleri değil, yetişkin olan çocuklarınızı koruyor. 6. Kartlardan birinde Buda var. Bildiğiniz Buda. Kartın arkasındaki dua da "O büyük Buda" diye başlıyor. Bu dua zengin olmak için okunuyor. Yerli dini Haruba ve Katolik inancının birleşmesiyle zaten yeterince karmaşıklaşan inanışlar, bütün dünyada moda olan uzak doğulu mitlerle birleşince iyice tuhaflaşıyor ve Kızılderili Katolikler zengin olmak için Buda'ya dua edebiliyor. 7. Kırmızı dudaklı Negra Tomasa kartı. Genel olarak umut için. Carmen'i andıran bir kadın tasviri taşıyan kart, Avrupalı Katolik inancında günah sayılabilecek şehvetin, yerli inancında dışlanmadığının, kırmızı dudaklı, saçı güllü, sürmeli gözlü bir kadının da pekala kutsal sayılabileceğini gösteriyor. 8. Başlarının üzerinde bir kartalla elinde para tutan bir erkek ve onu arkasından sarılmış güzel bir kadının tasvir edildiği Don Juan de la Suerte kartı aşkta ve kumarda iyi görünmek için. Kumar gibi şeytani bir iş, olay Venezuela'da geçerse o kadar da kötü sayılmayabileceği gibi kumar oynarken iyi görünmek için dua bile edilebiliyor. 9. Bir kutunun üzerine oturmuş, üniformalı, yere dayanmış, silahının namlusunda şapkası duran General Mahimiliano González. Ona genel olarak sorunların çözülmesi için dua ediliyor. Bu sorun aşkla da ilgili olabilir, işle de. 10. Beyaz giysiler içinde meleksi yüzüyle ellerini kavuşturmuş kadının adı Mystic Rosa. Daha önce adı Mucizevi Rosa olan Azize, New Age modası Venezuela azizlerini ele geçirince mistik şekline değiştirilmiş. Böylece daha çok satmaya başlayan kart, imkansız şeylerin olması için dua edenlere yardımcı oluyor. 11. Bir Kızılderili başının resmedildiği kart, yerli Arihuana'ya ait. İş, seyahat, aşk meseleleri ve büyü bozmak için bu karttaki dua okunuyor. Dua Katolik ama resim tamamen yerli. 12. Bir önceki bölümde sözünü ettiğimiz Aziz Kono, bu kartlarda heykelciğindeki gibi komik ve şişko değil, bir Katolik azizi olarak çizilmiş. Eteklerinde melekler olmasına, ellerini huşu içinde yanlara kaldırmasına ve parmaklarından hiç sarkmasına bakmayın, o kumarda şans getirmesi için dualar edilen bir aziz. 13. Kızılderili Rosa, çıplak göğüsleri ve elinde tuttuğu tropik çiçeklerle baştan çıkarıcı bir azize. Bu Kızılderili Azize'ye düşmanları baştan çıkararak onların dikkatini dağıtması ve bu yolla onlardan gelecek tehlikeye karşı korunmak için dua ediliyor. 14. Don Juan del Chaparro dizine bir adamı oturtmuş dövüyor. Poposuna poposuna vuruyor. Kart her nasılsa barış için edilen duaları kabul etmesi gereken Azize ait. 15. Lambadan çıkan, mandrakeye benzeyen Aziz Juan de los Cuatro Vientos, Bu kartın arkasındaki duayı birinin size düşünmeyi takıntı haline getirmesi, sizi kafaya takması için kullanıyorsunuz. Tahmin edilebileceği gibi bu kart genel olarak karşılıksız aşk yaşayanlar için öneriliyor. Kart daha ziyade bir tür aşk büyüsü olarak kullanılıyor. 16. Önde elini başına dayamış ortaçağ giysileriyle bir adam ve arkada da bir kadın duruyor. Bu Don Juan del Pensamiento kartı. Bu karttaki duayı da biri sizi delirene kadar düşünsün diye okuyabiliyorsunuz. Yani eğer bir önceki kart sizi tatmin etmiyorsa bu karttaki duaya başvuruyorsunuz. Delirtene kadar dua. Şimdi gelelim bu hikayenin sonuna. Elimizde tek bir kart kaldı. Kartın tam ortasında İsa'nın çarmıha gerilmiş yanan bedeni, etrafında da Avrupalı azizler ve azizeler gibi giyinmiş olan 7 kutsal kişinin tasviri var. Bu küçük kart üzerinden tüm ülkenin inanç sistemini okuyabilirsiniz. Çünkü İsa'nın etrafındaki Avrupalı gibi görünen beyaz tenli azizler aslında Venezuela yerlilerinin çok tanrılı inançlarına ait tanrılar ve tanrıçalar. Yani ne beyazlar ne de Avrupalı. Ama Katolik inancı Venezuela'da kabul edildikten sonra yerli tanrılar ve tanrıçalar Katolik sistem içine giydirilip süslenerek ve ten renkleri beyazlatılarak azizler ve azizeler olarak sokulmuşlar. Bu arada yerli dini Haruba'nın ana tanrıçası Şango bu tasvirde en üstte ve İsa kadar büyük çizilmiş durumda. Seks yapmadan çocuk sahibi olan Meryem Ana yerine şöyle kanlı canlı elinde şarap bardağı tutan bir yerli kadına inanmanın bir ülkenin hayata, insana ve dünyaya bakışını nasıl etkileyeceğini tahmin edebiliyorsunuzdur herhalde. Yerli dini Haruba'nın Katolik inancının kabulüyle folklorik bir hoşluğa dönüşmediğini, en az Katolik inancı kadar hatta belki daha da canlı bir biçimde yaşadığını, hatta tanrıların ve tanrıçaların gündelik hayatta ciddi bir etkisi olduğunu önemli belirtmek gerek. Örneğin sokaklarda yerli tanrıların ve tanrıçalarını temsil eden renkleri taşıyan bileklikler en çok satılan aksesuarlar arasında. Üstelik bu aksesuarları normal bir bilezik veya kolye gibi almıyorsunuz. Satıcı size bunları satarken, üzerinizde bu aksesuar varken yapmamanız gereken ya da yaparsanız lanetlenmenize sebep olacak şeyleri söylüyor. Örneğin benim aldığım gibi kırmızı beyaz bir bileklik alırsanız bunun Şango'yu temsil ettiğini ve bu yüzden de bileklik varken plajda seks yapamayacağınızı hatırlamanız gerek. Üstelik satıcı size bunu söylerken gülmeseniz iyi olur çünkü bu asla bir şaka değildir. Şimdi elimizdeki son karta bir kez daha dikkatle bakın. İsa'ya, etrafında sıralanmış yerli tanrılara ve tanrıçalarına. Dikkatli bakın çünkü bir süre sonra gidip izleyeceğimiz emperyalizmi ve savaş karşıtı 16. Uluslararası Gençlik Festivali'nin açılış gecesinde buna çok benzeyen bir manzara göreceksiniz. O zaman Chavez'i, devrimi ve Venezuela'nın bilinçaltının bu devrimi nasıl beslediğini daha da iyi anlayacaksınız. O zamana kadar gecenin geri kalanında biraz televizyon izleyelim. Çünkü dinler nasıl bir halkın tutunduğu eski masalları anlatıyorsa insana, televizyon da o halkın içinde yuvarlanıp gittiği yeni masallar anlatır. Yani bu kartları elimizde tutup televizyon karşısına geçmemiz tesadüf değil. Elimizdekiler Venezuela'nın eski mitleri, ekranda ise yenileri. Yani bol miktarda Hollywood dizileri. Venezuela'da 6 özel televizyon kanalı var. Bütün kanallar birleştiğinde tıpkı Türkiye'deki gibi bir vur patlasın çal oynasın ortam oluşturuluyor. Televizyon haberciliği ise İspanyolcayı hiç anlamasanız bile anlayabileceğiniz bir acemilikle yapılıyor. Bu haberlerin arasına giren bol bol sür, bol bol ye reklamları ise medya dünyasını bize çok tanıdık gelecek bir biçimde ülkenin yoksulların yaşadıklarından büyük oranda kopuk olduğunu gösteriyor. Bu tür bir yayın akışı ve bakış açısı Chavez taraftarlarının yakındığı, yoksulluğun ve yoksulların görünmez kılınması savını güçlendirdiği gibi bu ülkede yoksullarının devrim yaptığı ve iktidarda olduğu düşünülürse televizyonlarda bunun hiç gösterilmemesi medyanın hala Şaviz'e karşı olduğunu gösteriyor. Yani Şavistaların iktidarda olmasına rağmen hala muhalif olmanın dinamizmini taşımalarının ve muhalefetin diliyle konuşuyor olmalarının hakiki bir gerekçesi var. Hala gösterilmiyor, konuşturulmuyor ve reklamlar arasında kendini bir yayın saati bulamıyorlar. Durmadan gösterilip duran yerli pembe dizilerde ise beyaz Venezuelalar oynuyor. Tıpkı kendi yerli tanrılarını ve tanrıçalarını beyazlaştırdığı gibi Venezuela, televizyonda da kendilerine benzemeyen beyaz Venezuelalı televizyon mitlerini izliyor. Yani Venezuela'daki devrim biraz da bu kafa karışıklığına, bu kimlik karmaşasına karşı yapılıyor. Eski ve yeni masallardaki beyaz figürlerin yerini ülkenin gerçekliği, yani Venezuela'nın esmerliği alıyor. Kartlar elimizde. Ekrana bakarken bilmemiz gereken bir şey daha var. Katolik inancıyla yerli inancını karmaşık bir biçimde bir araya getiren Venezuela'da son 20 yıldır evangelistler televizyonun gösterdiği yeni masallara karşı harekete geçmiş durumdalar. Evangelist misyonerler yoksul semtlerde yoğun bir biçimde çalışma yapıyorlar. Yoksullara yardım ederek çok sayıda taraftar toplayan evangelistler yoksul semtlerde kendi mezheplerini güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda yoksullara yardım etmenin dini bir gereklilik olduğu fikrini de yaygınlaştırıyorlar. Kullandıkları yoksulluk merkezli dil, Chavez'in kullandığı dille benzerlikler gösteriyor. Chavez'in neredeyse dini bir idealizmle savunduğu yoksulluğun yok edilmesi fikriyle evangelistlerin yıllardır baryolarda sürdürdükleri çalışmalar örtüşüyor. Diğer yandan söylenmesi gereken bir gerçeklik daha var. Chavez'in kullandığı yoksulluk üzerinden kurulan dayanışma söylemi aslında baryolarda evangelistler tarafından yaygınlaştırılıyor. Yani devrimin yardımlaşma, dayanışma üzerine kurduğu ahlaki arka plan ve söylem aslında evangelist söylemden de besleniyor. İşte benim evangelist etek de bu noktada devrimle ilişki kuruyor. Zira son 20 yıldır devletten hiçbir yarar sağlayamayan yoksullar tıpkı Chavez gibi evangelistleri de kendi taraflarındaki insanlar olarak görüyor. Leo'nun evangelist kızlarınkine benzeyen bu eteği giymen iyi olmuş demesi bundan. Varyolardaki yoksullar evangelistleri kendi taraflarındaki insanlar olarak varsayıyor ve Leo'nun dediği gibi onlara pek bulaşmıyorlar. Bütün bu eski ve yeni masallar arasında gidip gelirken gece sabaha dönüyor. Uzaktaki şehir tropik bir buharla uyanıyor ağır ağır. İşçiler otobüslerle işlerine giderken insanlar dev Hollywood filmi panolarının ardında kayboluyor. Baryolardaki küçük evler nasıl birbirlerinin üzerine yığılmışsa şehrin merkezindeki dev gökdelenler de tıpkı onlar gibi birbirlerinin üzerine yığılmış gibi görünüyor. Zenginleşmek, çok yakınlarındaki ABD'ye benzemek umuduyla yapılmış gökdelenler, ekonomik krizler ve halk isyanlarıyla terk edilmek zorunda kalınmış bir proje olarak pörsüyor ve eskiyor. Gökdelenler, yarım kalmış bir zenginlik hayali gibi kırgın ve bakımsız. Şimdi o binaları, nicedir tepelerdeki evlerinde sıranın onlara gelmesini bekleyen yoksul insanlar doluşuyor. Uzakta bir panoda Movie City, film şehri yazıyor. Şehir, bütün dünya için oynattığı filmi bu sabah yeniden başlatıyor. Film şehir, bir kez daha gece antraktını bitiriyor ve kendi özgün, sonu hiç belli olmayan hikayesinin gong sesini veriyor. Altıncı ayrımın sonu sayfa 81.